Ayrım 11, sayfa 186. Bu arada Çiçikov mektubu yazanın kim olduğunu bulmaya çabalıyordu. Kadınlara daha dikkatle baktığında onların yüzlerinde zavallı bir ölümlünün yüreğinde umutla birlikte tatlı bir işkence uyandıran bakışlar gördü. Sonunda hayır bulamayacağım diye düşündü. Ama bu bulduğu neşeli ruh durumuna hiç de engel olmadı. Bayanların birkaçıyla tatlı tatlı konuştu. Küçük kısa adımlarla, daha doğrusunu söylemek gerekirse yaşlı pimpon, damızlık fare adı verilen süppelerin yüksek topuklu ayakkabılarla kadınların çevresinde dönmesine benzer çıtı pıtı adımlarla bir o kadına bir ötekine dolaşıp duruyordu. Böyle birkaç kez sağa sola gidip geldikten sonra ayaklarını birbirine çarptı. Bunu yaparken de ayağıyla küçük bir yumruk ya da bir virgüle benzer bir çizgi çizmişti. Çiçikov kadınların daha çok hoşuna gitmişti. Hatta onda yalnız sevimlilik ve hoşluk bulmuyorlar. Yüzünde kadınların çok hoşuna giden askerce ciddi bir ifade de bulmaya başlamışlardı. Hatta onun yüzünden tartışmaya bile başladılar. Onun kapıya yakın yerde durduğunu gören kadınlar birbirleriyle yarış ederek tam onun karşısına kapıya yakın yerdeki sandalyeye oturmaya çalıştılar. İçlerinden biri daha açık göz çıkıp hepsinden önce davranarak orayı kapınca aslında kendileri de buna can attıkları halde bunu aşağılık bir davranış olarak nitelediler. Çiçikov kadınlarla konuşarak öyle bunalmıştı. Daha doğrusu kadınlar onu iğneli, karışık sözlerle öyle bunaltmışlardı ki kahramanımızın alnında onlara söz yetiştirebilmek için ter birikmeye başlamıştı. Bu arada en önemli şeyi, ev sahibesinin yanına gitmeyi unutmuştu. Tam bu aklına gelmişti ki birden birkaç dakikadır önünde duran valinin hanımının sesini duydu. Valinin hanımı başını hoş bir şekilde sallayarak tatlı ve aynı zamanda iğneli bir sesle "Ya Pavel Ivanoviç, demek siz böyleymişsiniz," dedi. Valinin karısının bütün sözlerini yazmayacağım. Yalnız bu sözlerin sosyeteyi iyi bilen ve bunu anlatmaktan hoşlanan yazarlarımızın romanlarında damlarla kavalyelerin konuştuğu gibi çok tatlı olduğunu söylemekle yetineceğim. Aşağı yukarı, yoksa kalbinizi tamamen ele geçirdiler de acımadan unuttuğunuz biri için küçücük bir köşecik bile kalmadı mı? Gibi sözlerdi bunlar. Kahramanımız hemen valinin karısına döndü. Ona son zamanlarda moda olan Zivonski'lerin, Linski'lerin, Lidin'lerin, Gremin'lerin ve bunlar gibi öteki kibar subayların diliyle cevap vermek için hazırlanmıştı. Ama gözlerini kaldırınca beyninden vurulmuş gibi dona kaldı. Valinin karısı karşısında yalnız değildi. Kolunda 16 yaşlarında körpecik sarışın bir kız vardı. Kızın ince düzgün yüz çizgileri, sivrice bir çenesi, bir ressam için tam Madonna modeli olabilecek çekici, güzel, yuvarlakça bir yüzü vardı. Böyle bir güzelliğe Rusya'da sıfır. Rusya ki her şeyi, dağları, ormanları, bozkırları, insanların yüzleri, dudakları, ayakları, her şeyi kocamandır. İçinde her şey bulunur. Pek az rastlanır. Bu sarışın dilber, Nozrev'den dönerken yolda arabacı ve atların aptallıkları yüzünden arabalarının çarpışıp birbirine girdiği Minyay amcayla Mityay amcanın arabayı kurtarmaya uğraştıkları olayda karşı arabadaki sarışından başkası değildi. Çiçikov birden öyle bozulmuştu ki doğru dürüst tek sözcük bile söyleyememişti. Ne Gremin'in, ne Zonski'nin, ne de Lidi'nin hiçbir zaman söyleyemediği anlamsız birkaç sözcük mırıldandı. Valinin karısı, "Kızımı tanımazsınız değil mi?" dedi. Enstitüyü yeni bitirdi. Çiçikov hiç beklenmedik bir olay nedeniyle tanışmak mutluluğuna eriştiğini söyledi. Daha birkaç güzel söz daha eklemek istiyordu ama başaramadı. Valinin karısı bunun üzerine bir şeyler daha söyleyerek kızıyla birlikte öteki konuklarla ilgilenmek üzere salonun öteki ucuna doğru gitti. Çiçikov ise olduğu yerde kala kalmıştı. Hani sokağa neşeyle gezmeye çıkan, her şeyden hoşlanmaya hazır bir insan birdenbire bir şey unuttuğunu hatırlayınca olduğu yerde durur ki adamın o andaki durumu gibi bir şaşkınlık düşünülemez. Yüzünde aptalca bir ifade ile ne unuttuğunu hatırlamaya çalışır boş yere. Mendilini mi? Hayır, mendili cebindedir. Parasını mı? Parası da cebindedir. Ama yine de görünmez biri kulağına bir şey unuttuğunu fısıldar durur. Artık önünden geçip giden kalabalığa, arabalara, geçit töreni yapan alayın başlıklarına, tüfeklerine, mağaza tabelalarına şaşkın, boş gözlerle bakar durur ama hiçbir şey göremez. İşte Çiçikov da çevresinde olup bitenlere birdenbire böyle yabancı kalıverdi. Bu sırada çevresindeki kadınların güzel kokulu ağızları, ince ve sevimli ama iğneleyici sorularla onu sıkıştırmaya başlamıştı. Biz bu dünyanın zavallı kişileri, acaba şu anda ne düşündüğünüzü sormak cüretini gösterebilir miyiz? Sizin düşünceniz şu anda acaba hangi mutlu yerdedir? Sizi böyle hayal vadisine daldıran bayanın kim olduğunu öğrenebilir miyiz? Çiçikov bunlara ilgisizce cevap veriyor ve bu hoş cümleler ortada hiçbir iz bırakmadan kaybolup gidiyordu. Saygı kurallarına bile uymayı unutarak valinin karısıyla kızının nereye gittiklerini izlemek için kadınları orada öylece bırakarak yanlarından yürüdü gitti. Ama kadınlar onu öyle çabucak bırakmak istemiyorlardı anlaşılan. Her biri biz erkekleri baştan çıkaracak bütün tehlikeli silahlarını kullanmaya, hem de tam yerinde kullanmaya karar vermişlerdi. Çoğu kadının, hepsinin demiyorum, çünkü olmayanlar da olabilir, zayıf yanları vardır. Eğer bir yerlerinin alnı olsun, ağzı olsun, elleri olsun çok güzel olduğuna bir inandılar mı, artık bu yanlarının herkesin dikkatini çekeceğine ve herkesin bakın bakın ne güzel Yunan burnu var ya da ne düzgün çekici bir alnı var diye haykıracaklarını sanırlar. Omuzlarının güzelliğine inanmış bir kadın, bütün gençlerin buna hayran olacakları, önlerinden geçerken ah ne şahane omuzlar diyecekleri ve ne yüzüne ne de saçlarına ne de burnuna ve alnına bakmayacakları, baksalar bile üzerinde durmayacakları ön yargısına sahiptir. İşte kimi kadınlarımızın düşüncesi budur. Bütün kadınlar dansta ellerinden geldiği kadar çekici görünmeye, en güzel yanlarını ortaya sermeye kendi kendilerine söz vermişlerdi. Posta müdürünün karısı vals yaparken başını yana öyle süzgün eğmişti ki bu durumuyla sanki bu dünyanın yaratığı değilmiş duygusu veriyordu insana. Sağ ayağında kendinin incommodit dediği nohut iriliğinde bir sivilce çıktığı için dans etmek istemeyen ve bu nedenle pamuklu kadifeden çizme giymiş çok güzel bir hanım dayanamadı. Sırf posta müdürünün karısının kendine bir şey sanmaması için ortaya fırladı. O pamuklu kadife çizmelerle birkaç kez döndü ortada. Yine de bütün bunlar Çiçikov üzerinde umulan etkiyi yaratamadı. Çevresindeki kadınlara aldırış etmiyor, ayaklarının ucuna basarak yükseliyor, başını yukarı kaldırarak o güzel sarışın dilberin nereye gittiğini görmek istiyordu. Arada bir omuz ve sırtların arasından başını eğerek aranıyordu. Sonunda buldu da kız başında doğuluların sarığına benzeyen başlığının tepesindeki tüy azametle sallanan annesiyle oturuyordu. Sanki onları hücumla ele geçirmek istiyormuş gibi ileri atıldı. Onu ileri iten ilkbaharın verdiği ateşlilik mi, yoksa arkasından birinin dayanması mıydı bilmem ama önündeki bütün engelleri yıkıp ilerliyordu. Kesenekçiyi öyle itmişti ki adam sarsıldı. Tek ayağı üzerinde güçlükle durabilmişti. Eğer duramasaydı kendisiyle birlikte bütün sırayı da yere devirecekti. Posta müdürü de biraz geriledi ve Çiçikov'a biraz şaşkınlık ve biraz da ince bir alayla baktı. Oysa ki Çiçikov hiçbir şeye aldırış etmiyor. Gözü yalnız uzun eldivenini giymiş, hiç kuşkusuz parke üzerinde uçup gitmek isteğiyle yanıp tutuşan genç sarışından başkasını görmüyordu. Bu arada o yanda dört çift mazurkaya kalkmış, topuklarıyla yerleri dövüyorlar. İçlerinden bir kurmay yüzbaşı canını dişine takmış vücuduyla, kollarıyla, ayaklarıyla insanın düşünde bile yapamayacağı akrobatik figürler yapıyordu. Çiçikov mazurka yapanların topuklarının altında ezilecekmiş gibi aralarından süzülerek geçti. Ve doğru valinin karısıyla kızının oturduğu yere vardı. Sıkılarak onlara yaklaştı. Ayaklarını daha önce yaptığı gibi rahatlıkla ve şık bir şekilde birbirine vuramadı bu kez. Hatta biraz da ne diyeceğini bile şaşırdı. Bütün davranışlarında bir beceriksizlik göze çarpıyordu. Kahramanımızda gerçekten bir aşk duygusunun uyandığını söylemek olanaksızdır. Hatta onun gibi ne çok şişman ne çok zayıf insanların aşka yetenekli olduklarından da kuşkulanmak gerekir. Ama yine de ne olduğunu kendinin de anlayamadığı bir duyguya kapılmıştı. Bunu sonradan bütün gürültüleri ve konuşmalarıyla balodan birkaç dakika uzaklaşmıştım sanki diye kendi kendine itiraf etmiştir. Sanki keman ve borular uzakta bir dağın gerisinde çalınıyor ve her şey bir tablodaki tebeşirle gelişi güzel boyanmış tarlaya andıran bir sis tabakasıyla örtülmüş gibi geliyordu ona. Bu sisli kaba taslak çizilmiş tarlada yalnız sarışın Dilber'in ince çizgileri biraz daha belirgindi. Yuvarlak, oval yüzlü, yalnız enstitüyü yeni bitiren bir kızda. En çok bir ay sonraya rastlanabilen ince, ipince beli. Temiz çizgileriyle belirmiş körpe biçimli uzuvlarını hafif ama ustalıkla örten beyaz sade elbisesi. Her şeyiyle fil dişinden oyulmuş bir oyuncağa benziyordu. Bulanık sis perdesi ardındaki kalabalığın arasında yalnız o aydınlık saydam ve bembeyaz parlıyordu. Dünyada her şey olur. Çiçikovlar bile yaşamları boyunca birkaç dakika da olsa şair kesilebilir. Gerçi bunlara şair demek biraz aşırı kaçıyor ama hiç olmazsa onların bu durumu kendini delikanlı hatta genç bir muhafız kıtası subayı görüyor diye tanımlanabilir. Bayanların yanında boş bir iskemle gören kahramanımız hemen ilişti. İlkin bir türlü konuşacak söz bulamıyordu ama sonra iş ilerledi hatta dili iyice çözüldü. Fakat burada üzülerek de olsa şunu belirtmem yerinde olur. Yüksek tabakadan önemli mevkilerdeki kişiler kadınlarla konuşmayı pek beceremezler. Bu işin ustaları teğmenlerle daha yüzbaşı olmamış subaylardır. Onların bunu nasıl becerdiklerini Tanrı bilir. Pek de akıllıca konuşmazlar ama kızlar gülmekten katılırlar ve sandalyelerinde ileri geri sallanıp dururlar. Ama örneğin bir devlet danışmanı hiç de böyle konuşmaz. O genellikle ya Rusya'nın geniş topraklarından söz eder ya da tam kitaplarda geçen soğuk nükleer savurarak komplimanlar yapar. Bu söylediği şeylerde gülünecek bir şey yoktur aslında. Bu nedenle de dinleyenlerden çok kendisi güler buna. Kahramanımızın anlattıklarını dinleyen sarışının esnemeye başlamasının nedenini oyuncularımın tam olarak anlayabilmesi için böyle bir açıklama yapmaya zorunlu hissettim kendimi. Kahramanımız ise bu durumun farkına bile varmıyor. Bu gibi yerlerde anlattığı kendi boş masallarını anlatıp duruyordu. Bunları nerelerde, kimlere anlatmamıştı ki? Simbirsk ilinde Sofron Ivanovich Bespechny'in evinde kızı Adela ile Sofronovna ile üç görümcesi Maria Gavrilovna, Alexandra Gavrilovna ve Adelgeida Gavrilovna'nın yanında. Ryazansk ilinde Fedor Fedorovich Perekroyev'de, Penzonsk ilinde Frol Vasilyevich Pobedennosny ve kardeşi Piotr Vasilyevich'lerde, baldızı Katerina Mihovlovna, baldızının kardeşinin torunları Rosa Fedorovna ve Emilia Fedorovna'nın yanında, Vyatsk ilinde Piotr Varsonovyevich'te, gelininin kız kardeşi Pelageya Yegorovna ile yeğeni Sofya Rostislavna ve iki üvey kız kardeşi Sofya Aleksandrovna, Maklatura Aleksandrovna'nın yanında. Çiçikov'un bu davranışı öteki kadınların hiçbirinin hoşuna gitmemişti. İçlerinden biri bunu kahramanımıza sezdirmek için bile önünden geçti. Hatta Elbisesinin kabarık eteğini şöyle bir savurarak sarışına çarptırdı. Omzuna atılmış atkısını da geri atar gibi sallayarak ucunu kızcağızın yüzüne değdirdi. Aynı anda kahramanımızın arkasındaki bir kadının ağzından menekşe kokusuyla birlikte dokunaklı, inleyici bir söz çıktı. Çiçikov ya gerçekten duymadı ya da duymamazlıktan geldi. Eğer duymamazlıktan geldiyse çok kötüydü. Çünkü kadınların sözlerine değer vermek gerekirdi. O da bunu anladı ama çok geç kalmıştı. Herkesin yüzünde haklı bir öfke belirdi. Çiçikov o toplumda ne denli saygı değer biri olursa olsun, milyoner yüzünde bir ululuk, hatta esmerce azametli bir ifade bulunursa bulunsun, kadınların yine de bağışlamayacakları bir takım davranışlar vardır. Karşılarındaki kim olursa olsun değiştirmez bu durumu. Böyle bir duruma düşen bir insan da kendini pencereden atsın daha iyidir. Birçok olayda kadınlar erkeklerden çok daha zayıf ve güçsüzdürler. Ama kimi olaylarda ise tersine, değil erkeklerden, yeryüzündeki tüm yaratıklardan daha güçlü oluverirler. Çiçikov'un istemeyerek de olsa yaptığı bu küçük görme ve umursamazlık kadınlar arasında biraz önceki iskemle kapma olayı yüzünden bozulmuş, birliğin yeniden kurulmasına yol açtı. Çiçikov'un söylediği çoğu kuru ve olağan sözde bile iğneleyici yanlar buldular. Sanki bu felaketi tamamlamak içinmiş gibi gençlerden biri, bu gibi taşra balolarında eksik olmayan dans edenler üzerine birkaç taşlamalı şiir söyledi. Tabii bu şiirler de hemen Çiçikov'a yakıştırılıverdi. Öfke öyle büyüdü ki kadınlar köşelerde toplanarak onun hakkında hiç de hoş olmayan dedikodular yapmaya başladılar. Bu anda zavallı enstitü öğrencisi de küçüldükçe küçülmüş, sorgusuz mahkum edilmişti. Bu sırada kahramanımız için daha da tatsız bir rastlantı hazırlıyordu kader. Sarışın esniyor, kahramanımız ise ona türlü tarihi olaylar anlatarak sözü Yunan düşünürü Diyojen'e getiriyordu ki birden sondaki odadan Nozrev'in çıktığı görüldü. Büfeden mi geliyordu yoksa her zamankinden daha yüksek oynanan whist partisinin oynandığı küçük yeşil konuk odasından mı çıkmıştı? Bu odadan acaba kendi isteğiyle mi çıkmış yoksa kovulmuş muydu? Bu sorulara cevap vermek olanaksızdı. Yalnız gerçek olan şuydu ki çok neşeli ve çok sevinçliydi. Savcının koluna girmişti, zavallı savcının. Ondan bir an önce kurtulmak istediği görülüyordu. Savcı gür kaşlarının altından dört bir yana bakınıyor. Bu kol kola aşırı dostça gezintiden bir an önce kurtulmak için fırsat kolluyordu. Gerçekten dayanılacak gibi değildi bu dostluk. İki çayı tabii ki rom karıştırarak yuvarladığından bol keseden atıyordu. Çiçikov onu uzaktan görür görmez hemen o değerli yerini bile bırakmayı göze alarak çarçabuk oradan sıvışmak istedi. Nedense onunla karşılaşmak istemiyordu. Ama felakete bakın ki bu sırada valiçka geldi. Pavel Ivanoviç'i bulduğundan ötürü çok sevindiğini söyleyerek durdurdu ve iki kadınla yapmış olduğu kadınların aşkları uzun sürer mi sürmez mi tartışmasında hakem olmasını rica etti. Tabii bu arada da Nozrev Çiçikov'u gördü ve hemen karşısına dikildi. İlkbaharda açan güller gibi taze kırmızı yanağını titreten bir gülümsemeyle Çiçikov'a yüksek sesle bağırdı. "Vay Herson Bey'i, vay vay Herson çiftliklerinin sahibi, vay! Nasıl çokça ölü can toplayabildin mi?" Sonra valiye dönerek yaygarasına devam etti. "Ah siz bunun ne adam olduğunu bilmezsiniz efendim. Ölü can ticareti yapıyor bu. Vallahi dinle Çiçikov, dinle. Ben sana dost olduğumuz için söylüyorum. Biz burada hepimiz senin dostunuz. Bak Sayın Ekselans da öyle. Ben seni asardım. Vallahi asardım bir yetkim olsa." Çiçikov ne diyeceğini şaşırmış kalmıştı. Nozrev ise coşmuştu bir kez. "İnanınız Ekselans, o bana dedi ki Ölü canları bana sat. Ben gülmekten yerlere yattım. Buraya gelirken 3 milyon liralık köylü almış da başka yere götürecekmiş dediler bana. Ne başka yeri canım, o benden ölü canları satın almak istedi. Dile Çiçikov, sen ne malmışsın da haberimiz yok. Vallahi tam malmışsın, bak sayın beyefendi de burada, doğru değil mi savcı bey? Savcı da, Çiçikov da, vali de öyle şaşırmışlardı ki karşılık olarak tek söz bile söyleyemediler. Nozrev ise buna aldırış bile etmeden yarı ayık, yarı sarhoş konuşuyordu. Eh kardeşim, sen ölü canları neden aldığını öğrenmeden yakanı bırakmam senin. Bak dinle Çiçikov, gerçekten çok ayıp. Sen de bilirsin ki senin benden daha iyi bir dostun yoktur. Bak ekselans da burada. Doğru değil mi savcı? Siz inanmıyorsunuz ekselans ama biz birbirimize öyle bağlıyız ki bana şimdi sorsanız işte buradayım. Sorun Nozrev, söyle bakalım kim sana daha yakın, baban mı yoksa Çiçikov mu diye. Hemen Çiçikov daha yakın diye cevap veririm. Vallahi Çiçikov, izin ver de seni bir öpeyim. Ne olur ekselans onu öpmeme izin verin. Haydi Çiçikov, karşı koyma da o kar gibi beyaz yanağına bir öpücük kondurayım. Ama Nozrev öpücüğü kondurur kondurmaz öyle bir geri itildi ki az kalsın yeri öpecekti. Herkes yanından ayrıldı ve çevresinde dinleyecek kimse kalmadı. Fakat ölü canlar alışverişini öyle gür bir sesle ve öyle kahkahalar atarak söylemiştik, salonun ta öteki köşesindekiler bile bunu duymuşlar ve büyük bir ilgiyle dinlemişlerdi. Bu yeni haber öyle tuhaftı ki herkes birbirine soru dolu gözlerle bakıyordu. Oldukları yerde ağaç gibi hareketsiz kala kalmışlardı. Çiçikov kadınların çoğunun birbirlerine öfke ve iğneleyici bir alayla göz kırptıklarını ve kimin yüzünde de sanki onu daha utandırmak istiyorlarmış gibi birbirlerine cinaslı sözler söyleyerek alay ettiklerinin izlerini gördü. Nozrev'in çok yalancı, palavracı olduğunu herkes biliyor ve söylediği saçma sapan sözleri de yadırgamıyordu. Ama şu ölümlüleri anlamak kadar güç şey yoktur dünyada. Yeni bir şey duymasınlar, isterlerse yalan olsun, hemen bir ötekine anlatmaya koşarlar. Hem de anlatmadaki tek amacı da bakın ne yalan uyduruyorlar demektir. Karşısındaki de tabii hemen kulağını zevkle açar ve kendi kendine amma da yalan, doğrusu üzerinde durmaya bile değmez der. Demesine der ama aynı anda da üçüncü bir ölümlü aramaya koşar. Hem de ona bunu anlatmak ve onunla birlikte amma da alçakça uydurulmuş bir yalan diye namusluca bir öfkeyle haykırmak için böylece bu yalan bütün kente, bütün kentliğe yayılır. Ağızdan ağza dolaşır, sonunda herkes bununla iyice doyar ve gerçekten üzerinde durmaya değmeyeceğini benimseyerek unutur gider. Bu saçma olay görünüşe göre kahramanımızı iyice etkilemiş, şaşırtmıştı. Bir aptalın sözleri ne denli aptalca olursa olsun kimi zaman akıllı bir adamı bile şaşırtmaya yeter. Çiçikov güçlü bir duruma düştüğünü anlamaya başlamıştı. Sanki güzel, tertemiz çizmeleriyle birdenbire çamurun, leş gibi kokan bir çirkefin içine düşmüş gibiydi. Sözün kısası çok kötü bir durumdaydı, çok kötü. Bunu düşünmemeyi denedi, eğlenmeye, oyalanmaya çalıştı. Viste oturdu ama işler başıboş yuvarlanan tekerlek gibi düzensiz gitti. İki kez yanlış seriden kağıt oynadı. Üçüncü olduğunu unutarak ahmaklığından kırmaması gerektiği halde koz kırdı. Mahkeme başkanı Pavel Ivanovich gibi iyi oynayan, oyunun tüm inceliklerini bilen birinin böyle bir yanlışlık yapmasına, kendi ifadesine göre Tanrı'ya güveniyor gibi maça papazını elinde tutmasına bir türlü akıl erdiremiyordu. Posta müdürü de, mahkeme başkanı da, hatta polis müdürü de hemen adet olduğu gibi kahramanımızla alay etmeye başladılar. Aşık oldu herhalde ama biz kime aşık olduğunu biliyoruz, kime vurulduğu belli. Ama bütün bu şakalar da onu avutmadı. Gülmek ve onların şakalarına karşılık vermek istediği halde başaramıyordu. Akşam yemeğinde de iç rahatlığına kavuşamadı. Hem de çevresindekilerin onu eğlendirmeye çalışmasına ve Nozrev'in salondan kovulmuş olmasına rağmen, Nozrev'in daha fazla kalırsa daha büyük rezaletler çıkaracağını kadınlar da anlamışlardı. Çünkü dans sırasında yere oturmuş, dans edenlerin eteklerini çekiştirmeye başlamıştı. Kadınların ifadesine göre bu kadarı da olmazdı. Yemek çok neşeli geçti. Üçlü şamdanların, çiçeklerin, şişelerin arasında parlayan yüzlerde tam bir hoşnutluk göze çarpıyordu. Subaylar, bayanlar, fıraklı beyler, herkes aşırı denecek kadar neşeliydi. Baylar iskemlelerinden kalkıyorlar, çabucak bayanlara sunmak için uşakların ellerinden tabakları kapıyorlardı. Bir albay yanındaki hanıma salçalı bir yemek tabağını kılıcının üzerinde durdurarak uzattı. Çiçikov'un aralarında oturduğu saygıdeğer, yaşlarını başlarını almış baylar yüksek sesle tartışıyor ve her sözden sonra büyüyecek bir balık ya da hardala bulanmış et lokması sokuşturuyorlardı ağızlarına. Genellikle tam kahramanımızın ilgilendiği konular üzerinde tartışıyorlardı. Ama o bu anda sanki çok uzun bir yolculuktan sonra bitkin düşmüş, kafası bir şey almayacak duruma gelmiş. Hatta konuşmalara karışma gücünü bile kendinde bulamayan bir insandı. Yemeğin sona ermesini bile bekleyemedi. Her zamankinden çok daha erken çıkıp gitti. Orada okuyucularımın konsolla kapatılmış kapısıyla ve kıyılarında köşelerinde dolaşan hamam böcekleriyle çok iyi tanıdığı odasına girip oturduğu zaman ruh durumu ve kafası oturduğu koltuk gibi hiç de rahat değildi. Tuhaf bir şekilde yüreği sıkışıyor, sanki ağır bir boşluk varmış gibi geliyordu ona. Kendi kendine bu baloları çıkaranı şeytanlar çarpsın diye öfkeyle mırıldandı. Herkese aptalca bir neşe sardı. Kentte kıtlık pahalılık almış yürümüş, onlar balolarda sürtüyorlar. Ya buna ne denir? Kadınların giyinişlerine ne buyrulur? Hele birinin en az 1000 ruble değerindeki giydiği, bunların paraları kimden çıkıyor? Tabii ya, köylülerin harçlıklarından ya da daha doğrusu kardeşlerimizin vicdanlarını satarak karılarına para yetiştirmelerinden insan neden rüşvet alsın? Neden ruhunu satsın? Nedeni oldukça basit. Karısına bir şal ya da türlü çantalar alma isteği. Bu yüzden değil mi bu paralar pahalı şeylerin nedeni? Falanca Sidorovna hanımefendi, posta müdürünün karısının benden daha güzel elbisesi var demesin diye. Bu yüzden de hemen 1000 rubleyi say gitsin. Bir de balo eğlence diye bas bas bağırıyorlar. Oysa ki balo kadar kötü şey mi var dünyada? Ne Rus ruhuna, ne Rus yaratılışına, ne de öteki şeylere uyar bu. Aklı başında, yaşını başına almış bir adam şeytan gibi kapkara giysilerle fırlar ortaya, başlar tepinmeye. Bir başkası da dans ederken başka biriyle bir işi konuşmaya başlar. Ama yine de aynı anda ayaklarını keçi yavrusu gibi bir sağa bir sola atıp durur. Bütün bunlar maymunluktan doğuyor, maymunluktan. Fransızlar 40 yaşında da 15 yaşındaki çocuk gibi olurlarmış. Hadi biz de olalım. Hayır, doğrusu her balodan sonra bir günah işlemiş olduğumu düşünürüm. Onu bir daha hatırlamak bile istemem. Kafam züppe bir adamla konuşmuşum gibi bomboş çıkarım oradan. Hep o konuşur. Kitaptan alınmış güzel şeyler anlatır ama bu anlattıkları fındık kabuğunu doldurmaz. Sonunda yalnız kendi çıkarını düşünen ama İşini de iyi bilen bir tüccarla yapılacak kısa bir konuşma bile daha karlıdır diye düşünür insan. Bir baladan ne çıkabilir ki zaten? Eğer bir yazar baloları bir kitapta anlatmak isteseydi ne olurdu ki? Kitap bundan en ufak bir değer kazanmaz. İnsan o kitabı okumakla baloların ahlaki olup olmadıklarını bile anlayamaz. Ve sonunda tükürerek kapatıp atar kitabı. Çiçikov'un balolar hakkında düşünceleri genellikle böyleydi. Ama bu kez kızgınlığının asıl nedeni bu değildi. Aslında baloya değil, herkesin önünde düştüğü duruma Tanrı bilir nasıl tuhaf, gülünç bir rol oynamış olduğuna içerliyordu. Ama aklını başına alarak düşününce hiçbir saçma söz söylemediğini, hem de söylemiş olsa bile nasıl olsa işin işten geçmiş olduğunu geçirirdi aklından. Ama insan çok tuhaf bir yaratıktır. saygı duymadığı, onların süse düşkünlüklerini ve boş kafalılıklarını her zaman yerdiği halde yine de kendi hakkında söyleyecekleri, ona karşı takınacakları tavrı düşündükçe üzülürdü. Olayları daha derinlemesine incelediğinde, bütün bunların kendi yüzünden çıktığını anlayınca daha da üzülüyordu ama kendine kızmak ya da bir türlü gelmiyordu elinden. Bunda da hiç kuşkusuz haklıydı. Hepimiz kimi küçük yanlış davranışlarımızı hoş görmez miyiz? Yakınlarımızdan birine suçumuzu yükleyivermek istemez miyiz? Örneğin ya uşağımıza ya emrimizdeki o anda karşımıza çıkan bir memura ya karımıza ya da hiçbirini bulamazsak bir iskemleye yükletiveririz tüm suçu. İskemleyi kaptığımız gibi kapıya mı gelir? Nereye rast gelirse fırlatıveririz. Tabii iskemlenin ne kolu kalır ne de arkalığı. Öfkeden doğacak şeylerdir bunlar. Böylece Çiçikov da bütün bu can sıkıntısını omuzlarına yükleyiverecek bir yakın buldu. Bu yakın kişi Nozriyev'den başkası değildi. Ona her yönden öyle bir yüklendi ki dolandırıcı bir muhtar ya da bir arabacı bile. Yaşlı, bunamış bir yüzbaşıdan kimi zaman da türlü beylik ifadeleri. Onun özelliğine göre kendi uydurduğu birkaç deyim daha katan bir generalden güç işitir böyle küfürleri. Nozrev'in bütün sülalesi elden geçti. Soyundaki hemen herkes bir güzel yıkandı bu küfürlerle. Çiçikov Nozrev'e ve soyuna sopuna küfrederek sert koltuğunda ağır düşüncelerden ve uykusuzluktan canı burnuna gelmiş bir durumda oturuyordu. Bu sırada yağlı kandil de sönmeye yüz tutmuş, epeydir sanki tepesinde siyah bir şapka varmış gibi görünüyordu. Şafak sökmesinin yakın olması yüzünden ağarmaya hazırlanan kör karanlık gece, pencereden ona bakıyor, uzaktan horozların ötüşü duyuluyordu. Uykuya gömülmüş kentte, sırtında aba gibi bir kaputla, talihsiz bir adam güçlükle, herkesin bilmediği yalnız ne çare, Rus serserilerinin bildiği bir sokağa saptığı saatlerde kahramanımızın durumunu daha da kötüleştirecek bir olay daha hazırlanıyordu kentin öteki ucunda. Kentin ıssız sokaklarında ne olduğu bilinmeyen bir araba hoplaya zıplaya ilerliyordu. Ne dört tekerlekli bir arabaya, ne faytona, ne de yük arabasına benziyordu bu. Daha çok tekerlekler üzerine yerleştirilmiş kocaman bir karpuz andırıyordu. Bu karpuzun yanakları, yani kapıları sarı bir boya izleri taşıyor. Kapı kolları ve kilitler çok bozuk olduklarından kapanmıyor. Bu nedenle de iple bağlı duruyordu. Karpuzun içi tütün kesesine benzeyen basma minderler, uzun dayama yastıkları, basit yastıklar, ekmek, çörek, kurabiye, bazlama, hamurdan yapılmış türlü pastalarla tıka basa doldurulmuş torbalarla doluydu. Hatta torbaların en üstünden tavuklu ve tuzlu, balıklı börekler bakıyordu. Arkada evde dokunmuş kumaştan dikilmiş bir ceket giyen, saçı sakalı birbirine karışmış, hatta sakalı hafifçe kırlaşmış bir uşak oturmuş, pinekliyordu. Bu tam bir köylüydü. Demir yaylardan ve paslı vidalardan çıkan gürültü ve gıcırtılar kentin ta öteki ucundaki nöbetçi bekçiyi uyandırdı. Adamcağız uzun saplı baltasını kaldırdı, "Kim o?" diye bağırdı. Sonra hiç kimsenin gelmediğini, yalnız uzaktan araba gürültüsüne benzer bir takım sesler geldiğini anlayınca yakasında vahşi bir hayvan yakaladı. Fenere yaklaşarak baktı ve hemen tırnağıyla idam ediverdi. Sonra yine elindeki silahını yere bıraktı ve asıl görevi olan uyumaya döndü. Atlar ikide bir ön ayakları üzerinde tökezliyordu. Kentin kaldırım yollarına alışkın olmadıkları anlaşılıyordu. Ayakları nallı da değildi zaten. Bu tuhaf araba bir o sokağa bir ötekine sapa sapa sonunda küçük Nedotiçka Nikola Kilisesi'nin önünden geçerek başpapazın karısının evinin önünde durdu. Arabadan başında bir atkı, sırtında kaba kumaştan bir entari bulunan köylü bir kadın indi. Kapıyı iki kanadından öyle kuvvetle sarstı ki böyle kuvvet ancak bir erkekte bulunabilirdi. Arabanın arkasında ölü gibi uyuklamakta olan ceketli uşağın ayağından çekilerek indirilmesi gerekiyordu. Köpekler havladı, avlu kapısı açıldı ve bu beceriksizce yapılmış araba güçlükle içeri girdi. Burası odun, kümes ve türlü küçük kulübeciklerle doluydu. Arabadan inen hanım, kolej katibinin karısı, çiftlik sahibesi Karaboçka'dan başkası değildi. Yaşlı kadıncağız kahramanımızın ayrılışından sonra aldatılmış olmaktan öyle kuşkulanmıştı ki 3 gece gözünü bile kırpmamış, sonunda kente inmeye karar vermiş, atlara nal bile çaktırmadan belki kentte ölü canların fiyatını öğrenirim diye yola düşmüştü. Tanrı korusun, acaba 2-3 kuruş ucuza mı verdi ölü canları diye içi içini yiyordu. Onun kente gelişinin sonucunu okuyucularım iki hanımın konuşmalarından birinde öğrenebilecektir. Bu konuşma, en iyisi biz bunu gelecek bölüme bırakalım.